Ayrım 27, sayfa 172. Roman Polonski. 18 Ağustos 1933. Milliyeti Polonyalı. Burcu Aslan. En önemli filmleri: Rosemary'nin Bebeği 1968, Çin Mahallesi 1974. Sözün özü: en iyi filmler yönetmenden başka kimseye mal edilemez. Nazilerden kaçmayı başarmış, Manson ailesi tarafından doğranmaktan kurtulmuş ve 1978 yılından bu yana Los Angeles polisi tarafından enselenememiş. Roman Polanski, dünyadaki ya en şanslı ya da en şanssız insan olmalı. Şiddet ve skandal gittiği her yerde onu takip etmekteymiş gibi gözükse de bir şekilde her seferinde yoluna devam etmeyi başarıyor. Polonyalı bir baba ve Rus bir annenin çocuğu olan Polanski aslında Fransa'da doğmuştu. Bu küçük biyografik detay ilerleyen yıllarda çok büyük bir önem taşıyacaktı. 4 yaşındayken ebeveynleri Polonya'ya döndü. Fransa'da kalsalar onlar için daha iyi olacaktı. Naziler Polonya'yı işgal ettiğinde Bay ve Bayan Polanski farklı toplama kamplarına gönderildi. Küçük Roman kısmen Almanmış gibi davranarak savaş sırasında hayatta kalmayı başardı. İşgalci Alman subaylarının zevkini çıkardığı konforlu sinema salonları onu da sığınağı oldu. Savaştan sonra komünistlerin yönetimindeki Polonya'da yönetmen olma hayalini gerçekleştirmek için ünlü devlet film okuluna kaydoldu. 30 yaşına geldiğinde pek çok kısa film ve uluslararası bir sansasyon yaratan ilk uzun metraj filmi Sudaki Bıçağı çekmişti. Bu film en iyi yabancı film dalında Oscar adayı oldu ve Polanski'nin Polonya'dan ayrılarak daha az baskıcı, batılı çevrelere girmesine olanak sağladı. 1960'larda Polanski yeni kavuştuğu özgürlüğünün tüm avantajlarından yararlandı. Twiggy, The Beatles, Peter Max ve Mary Quant ile birlikte bereketli Londra ortamlarının demir başlarından biri haline geldi. Dillere destan yakışıklılığı ve şeytan tüyü var dedikleri türden cazibesiyle Polanski bir mıknatıs gibi tüm güzel kadınları kendine çekiyordu. O da büyük yoksulluklar içinde yetişen birinden beklenilecek bir hırsla yakaladığı tüm fırsatları değerlendirdi. Roman bizim için bir tür maskottu demişti Beatles'ın lideri John Lennon. Kupa finalinde takımının önünde koşan küçük çocuk gibi. Londra'da yaşarken rock and roll sosyetesiyle alem yapmadığı zamanlarda dili İngilizce 3 başarılı film çekti. Ve 60'ları Hollywood'daki ilk uzun metrajı olan şeytan temalı korku klasiği Rosemary'nin Bebeği ile kapattı. Yeni karısı Sharon Tate yanında bebeği yolda ve istemediği kadar uyuşturucu elinin altındaydı. Ufak tefek bir Polonyalı hayattan daha ne isteyebilirdi ki? Tate ve 3 arkadaşının 9 Ağustos 1969'da Los Angeles'taki evlerinde Charles Manson ailesi tarafından canice öldürülmesiyle Polanski'nin Hollywood rüyası kabusa dönüştü. Cinayetler ve bu haberle çalkalanan basının Sarışın Yıldız'ın başına gelenlerin sorumlusu olarak seyahat içindeki yaşam tarzının gösterilmesi, o esnada Londra'da film için hazırlık yapan Polanski'yi de derinden sarstı. İlgi odağı olmaktan kurtulmak için her şeyi göze almış olan Polanski, geçici bir süreliğine Avrupa'ya yerleşti ve birçok sinefitin Manson trajedisine karşı yanıt olarak gördüğü Macbeth'in kanlı bir uyarlamasını yaptı. Hollywood'da çektiği son film 1974 tarihli Çin Mahallesi Macbeth kadar kanlı değilse bile daha da karanlık bir filmdi. Eğer 1977'de karşılaştığı küçük bir sorun, çocuk tecavüzü suçlaması Amerika kariyerini sonlandırmamış olmasaydı Manson sonrası Polanski filmlerini muhtemelen aynı damardan devam edecekti. Yasal olarak kendi vatandaşlarını iade etme zorunluluğu bulunmayan Fransa'ya kaçtıktan sonra burada film çekmeye devam etti. Egzotik bir epik macera olan Korsanlar gibi bazı filmleri artık kafayı yediğini düşündürtse de ilk kez en iyi yönetmen Oscar'ını kazandığı 2002 tarihli Piyanist gibi daha yeni tarihli filmleri yönetmenin halen izleyiciyi şaşırtma, rahatsız etme ve duygularına hitap etme becerisine sahip olduğunu ortaya koydu. Teskin ve tecavüz. Hollywood, Charlie Chaplin'in zirve yıllarından bu yana, Polanski'nin 1977 yazında 13 yaşındaki oyuncu ve manken adayı Samantha Gale'ye tecavüz etmesi nedeniyle mahkemeye çıkarılmasına kadar bir yönetmenin reşit olmayan biriyle cinsel ilişkiye girmesinden dolayı bu kadar öfkelenmemişti. Dava, Hollywood standartları için bile son derece aşağılık olan gerçekleri içermektedir. Fransız Vogue dergisi, reşit olmayan kızlara karşı zaafı herkesçe bilinen Polanski'ye Çıtır Kızlar konusuna ayrılmış olan özel bir sayının konuk editörü olmasını teklif etti. Polonski'yi böyle fırsatların olduğu bir dünyada yaşama şansı verdiği için dizlerinin üstüne çökerek yaratıcısına şükranlarını sunarken hayal ediyor insan. Yönetmen, konu modeli için kusursuz adayı, gösteri dünyasına girmek için can atan ve Polonski gibi önemli bir ismin kendisini fotoğraflamak istemesinden büyük sevinç duyan saman sarısı saçlı genç Gayle'yi de buldu. Hollywood tepelerinde birkaç üstsüz test fotoğrafı çektikten sonra Polonski, Gayle'yi eşliksiz, tam bir deneyim için Jack Nicholson'ın malikanesine nesine götürmek için her şeyi ayarladı. Tesadüfe bakın ki Oscar oyunculuğu o esnada bir kayak tatilindeydi. Kıza şampanyayı dayayıp Nicholson'ın jacuzzisinde bir süre çıplak fotoğraflarını çektikten sonra Polonski üstünü çıkarıp jacuzzide ona eşlik etmeye karar verdi. İçinde bulunduğu durumdan tiksinmiş olan Gelly, ufak tefek lehten kurtulmak için astım atağı geçiriyormuş numarası yapsa da Polanski'nin yaptığı tek şey ona sakinleşmesi için yarım bir koalede hap vererek yatak odasına geçmelerini teklif etmek oldu. Odaya geçtikten sonra Polonski onunla cinsel ilişkiye girdi. Oral seks yaptı ve kızın durmasını söylemesine rağmen onu defalarca anal sekse zorladı. Sonrasında olanları annesine ya da erkek arkadaşına anlatmaması için onu uyararak evine bıraktı. Polanski ertesi gece 17 yıl sonra O.J. Simpson'ın cinayet davasında baş soruşturmacı olacak olan dedektif Philip Vannetter tarafından tutuklandı. Çocuğa tecavüzle suçlanan, yargılanan ve herhangi bir pişmanlık göstermeyen yönetmen, film kariyerinin mahvolması bir yana, hayatının geri kalanını hapiste geçirme olasılığıyla karşı karşıyaydı. Yaşanan olayların ayrıntıları ortaya çıktıkça, Polanski karşıtı bir medya çılgınlığı baş gösterdi. Bir manşet, sapıklıkla suçlanan Lehe 50 yıl isteniyor şeklinde çıktı. Polonski'yi savunan avukatlar parmak ısırtacak bir itiraf pazarlığı yaparak yönetmenin cezasını devlet hapishanesinde 90 güne indirmeyi başardı. Sonuçta Polanski parmaklıkların arkasında sadece 42 gün geçirdi. Cezası bitince Polanski serbest bırakılacaktı. Ancak hakimin fikrini değiştirdiği söylentileri çıktı. Hakim Lawrence Rittenberg onu sonsuza dek hapse tıkacağım diye yemin etmişti. Polonski için bunu duymak yeterli olmuştu. Yarattığı skandalla ağır bir yara alan yönetmen, 31 Ocak 1978'de Mercedes ile Los Angeles Uluslararası Havaalanı'na doğru yola koyularak bir daha geri dönmemek üzere Londra'ya uçtu. Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmekten korkarak derhal o zamandan beri yaşamakta olduğu Paris'e yerleşti. Amerikalı yetkililerin ertesi 30 yıl boyunca Fransa dışına adımını attığı an tutuklanma riski taşıyan Polonski'nin kendilerine iade edilmesi için çok da uğraştığı söylenemez. Ancak 26 Eylül 2009'da durum tamamen değişti ve yerden bitme kanun kaçağı yaşam boyu başarı ödülünü almak üzere uluslararası bir festivale giderken Zürih Havaalanı'nda İsviçre polisi tarafından yakalandı. Polonski'nin yıllar sonra İsviçre'de tutuklanması 30 yıllık davayı yeniden hareketli tartışmaların merkezine oturttu. Woody Allen ve Martin Scorsese gibi sinema dünyasından pek çok isim, Polonski'nin derhal salınmasını talep eden dilekçeyi imzalamak için sıraya girdi. Polonski, 4,5 milyar dolar kefalet ve 9 ay ev hapsinden sonra serbest kaldı. Ah fey! Adolf Hitler, Charles Manson ve belki bir de hakim Rittenberg dışında hiç kimse Polonski'ye, Faye Dunaway kadar baş ağrısı yaratmamıştır. Çin Mahallesi filminin başrol kadın oyuncusu, yönetmenin tabiriyle diva özentisi tavırları, akıl hastanesine yatırılması zorunlu bir deli olduğunu hatırlayan tam bir baş belası idi. Polonski'nin iddialarına göre aklını, saçlarını ve makyajıyla bozmuştu. O kadar çok dudak kremi sürüyordu ki film ekibi ona büyük boy bir kremi veda hediyesi olarak vermişti. Pek çok görgü tanığına göre daha da sinir bozucu olan Dunaway'in kişisel hijyen anlayışıydı. Çişini çöp kutusuna yapar, kullandıktan sonra kendine ait tuvaletin sifonunu çekmeyi reddederek kendisi için bunu ekipten birinin yapmasını talep ederdi. Huysuz ve dengesiz Dunaway, belli aralıklarla çekimi durdurup Polonski'ye karakterin o sahnedeki motivasyonunun ne olduğunu sorardı. Ki bu oyuncu dilinde ne yaptığıma dair hiçbir fikrim yok anlamına gelmektedir. Bir keresinde Dunaway'in çekimi yine aynı şekilde yarıda kesmesinden sonra Polonski dayanamayıp kahrolası repliğini söyle diye patladı. Motivasyonun maaşın. Dunaway'e göre Polonski hödük ve diktatörce davranan biriydi. Daha sonra yönetmenini davranışlarının cinsel taciz sınırında dolaşmasıyla suçladı. Bir noktada aralarındaki gerginlik o kadar büyüdü ki Dunaway, Polanski'nin suratına içi idrar dolu kağıt bir bardak fırlattı. Seni kaltak, çiş bu, diye bağırdı Polanski. Dunaway'in cevabı, evet çiş, seni küçük aptal, oldu. Çekimlerin sonlarına doğru o ve yönetmen artık birbirleriyle konuşmuyordu bile. Polanski talimatlarını Dunaway'e oyuncunun temsilcisi, Freddie Field aracılığıyla aktarırken, Dunaway de Field'ı, Bay Polanski'ye karakterimin şimdi ne yapacağını sor, diye yönetmeni gönderiyordu. Ancak son gülen Polanski oldu. Roman Bay Polanski adlı 1984 tarihli otobiyografisinde, Çin Mahallesi filminde Dunaway'in oynadığı karakterin gözünden vurularak öldüğü sahneye ait tüyler ürpertici bir fotoğrafın altına Faye Dunaway'e veda altyazısı koydu. Bir daha da asla birbirleriyle çalışmadılar. Condé Nast'in adiliği. Zaman aşımı süresine ne oldu? Polanski, Vanity Fair dergisinin 2002 tarihli bir sayısında yer alan ve Ağustos 1969'da yenilen bir akşam yemeğindeki sohbete ait bir anekdot yüzünden 2005 yılında Condé Nast yayınlarına ve Harper's dergisinin editörü Lewis Lanham'a basın ve yayın yoluyla iftira suçu işlemekten dolayı bir dava açtı ve kazandı. Tam olarak ne olup bittiğini anlayan var mı? Söz konusu olay, söylendiğine göre New York'ta çok popüler olan ve ünlülerin takıldığı Alanis adlı mekanda Sharon Tate'in ölümünün üzerinden çok az bir süre geçtikten sonra gerçekleşmişti. Lapham'ın anlattığına göre Azan Polanski bir gece aylak aylak masasına gelmiş ve kendisiyle yemek yemekte olan Norveçli güzel mankene ısrarcı bir şekilde asılmıştı. Sergilediği performansa hayran kaldım. Elini kadının kasıklarına doğru kaydırdı ve ballandıra ballandıra yaptığı uzun konuşmasını şöyle bir söz vererek sonlandırdı. Senden yeni bir Sharon Tate yaratacağım. Bu sahnenin Polanski'nin ölen karısı ardından yas tutuyor olması gereken bir zamanda gerçekleşmesi, yaşananları daha da sevimsiz bir hale getiriyordu. Ancak Lapham'ın hikayesiyle ilgili tek bir sorun vardı. Baştan sona yalandı. Yönetmenin avukatları, aktrist Mia Farrow'a söz konusu Norveçli manken ve Polanski'nin video konferans yoluyla alınan ifadelerinden yola çıkarak, Polanski'nin olayın gerçekleştiği iddia edilen gecede, Alanis veya mekanın yakınlarında dahi olmadığını kesin olarak kanıtlamayı başardı. Polanski 50 bin pound tazminat kazandı. Vanity Fair editörü Grandin Carter ise İngiltere'nin iftirayla ilgili yasalarının ne kadar adaletsiz olduğunu söylemekle yetinmek zorunda kaldı. California Draymond. Polis Charles Manson ve aile fertlerini yakalamadan önce Polanski, Sharon Tate cinayetiyle ilgili kendi şüpheliler listesini çıkardı. Listede 60'ların önemli folk rock grubu Mamas and the Papas üyesi Papa John, Philip de dahil Polanski'nin karısıyla takıldığı pek çok kıskanç koca da yer alıyordu. Polanski, Mama Michelle Phillips ile tek gecelik bir ilişki yaşamıştı ve bir kıskançlık krizinin ardından Papa John'un Tate'i öldürmüş olabileceğini düşünüyordu. Teorisinin doğru olup olmadığını test etmek için Philip'i arabasında kan ve saç örnekleri artacak kadar ileri gitti. Hatta müzisyeni bir kasap satırı ile tehdit etti. Çukurların çekiciliğine kapılmak. Polanski'nin Hollywood'a dönme beklentisi belki de o kadar iyi bir fikir değildi. Ana akım Amerikan sinemasına eklemlenme girişimlerinin en yakın tarihlisini 2007 yılında oldukça sıradan iki kafadar komedisi Rush Hour 3 filminde beceriksiz bir Fransız polis memurunu canlandırdığı ufak rolle gerçekleştirdi. Küçük düşürücü diğer durumlarının yanı sıra bu rol, Polanski'nin filmin yıldızları Chris Tucker ve Jackie Chan'in beden çukurlarında arama yapması gerektiriyordu. Bunun için nasıl olduğu da yargılanmadı. 27. bölüm sonu, sayfa 178.